Ayrım 54, sayfa 529. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Johnson konuklarına adanın en yüksek noktasında bulunan hücreler binasının genel girişinde kendi icat ettiği üçlü kapı sistemini büyük bir gururla gösterdi. Çelik kapıların açılıp kapanması için iki gardiyan ayrılmıştı. Dışarıdan gelen bir kişi içeri alınmazdan önce birinci gardiyan camlı bir bölmeden bakarak gelenin kimliğini saptıyordu. Bu X girmesinde sakınca olmayan biri ise en dış kapıdan anahtar deliğini örten çelik parçası bir düğmeye basılarak geri çekiliyordu. Anahtar ikinci gardiyanın elindeydi. Bu ikinci gardiyan kapıyı açıp gireni içeri aldıktan sonra birinci gardiyan çelik parçasını yeniden deliğin üstüne kapatıyordu. Birkaç adım ötede iki iç kapının ilki vardı. Bu kapının üstündeki pencereden koridorun iki yanına bakıp kimse olmadığını gören ikinci gardiyan kapıyı açar konuğu geçirirdi. Bundan sonra üçüncü ve son kapı geliyordu. Konuk dışarı çıkacağı zaman aynı işlemlerin tersi uygulanıyordu. Johnston anahtarı elinde tutan gardiyanı şu ya da bu yolla ele geçirmenin bir işe yaramayacağına işaret etti. Dış kapıyı elektrikli düğmeyle yöneten birinci gardiyan çelikten ve kurşun geçirmez camdan yapılmış bir nöbetçi kulübesi içinde bulunuyordu çünkü. Rıhtımdan hücreler binasına gelinceye kadar dört demir kapıdan geçmek gerekiyordu. Her kapıya yerleştirilmiş olan elektronik bir aygıt içeri gelenlerin üzerinde madeni bir şeyler olup olmadığını kontrol ediyordu. Hücrelerde gizlenebilecek madeni nesneleri aramak için de elle taşınır elektrikli aygıtlar vardı. Yapının içinde 3 kat yükselen kırmızı pembe boyalı hücrelerin Johnston'ın fikrine göre iç açıcıydı bu renkler. Yumuşak çelik parmaklıklarını çıkarttırıp yerlerine kurşun işlemez çelik koydurtmuştu. Bütün hücreler tek kişilikti. 2,5 metreye 1,25 genişliğindeydiler. Bir yanından duvara çakılı açılır kapanır bir yatak, gene açılır kapanır bir masa ile iskemle bir raf, bir lavabo, bir tuvalet, bir de abajurlu elektrik lambası vardı içeride. D bloku disiplin bölümü olarak ayrılmıştı. İki tür hücre vardı burada. Işıklı delik adı verilen öteki hücrelerin eşi olup da bunlardan uzakta bulunan hücreler delik adı verilen tamamen çelik kapılı hücreler. Ağır ceza görmesi gereken mahkumlar bu hücrelerde tamamen karanlıkta bırakılırlardı. Eşya olarak içeride bir tek döşek vardı yalnızca. Gardiyanlar sabahları bu döşeği alırlar ancak yatak saatinde geri getirirlerdi. Bir de Alaturka helanın en ilkeli yani yerde bir delik vardı. Bunu temizlemek için sifon dışarıdan çekilebiliyordu ancak. Büyük bir hevesle durmaktayız bu cezaevinin üzerinde dedi başsavcı. Çalışmalarınızdan dolayı kutlarım sizi. Yemekhanenin tabanına içi göz yaşartıcı gaz dolu sıra sıra silindirler yerleştirilmişti. Bir düğmeye basar basmaz bu gazları salıvermek mümkündü. Johnston örnek bir yemek listesi gösterdi Bayan Cummings'a. Diye ağzını şapırdattı hanım. Evde bile böylesine güzel yemekler yemiyoruz biz. Bir ay kadar önce Cummings, J. Edgar Hoover ile birlikte Atlanta cezaevini gezmişti. Bu sözde bütün cezaevlerini kapsayan genel bir teftiş gezisinin bir parçasıydı. Bu açıklamayı mahkumlardan pek azı yutmuştu. Hemen herkesin Alcatraz hakkında yapılan reklamlardan haberi vardı ve gelenlerin de cezaevlerini Alcatraz'a sevk edilecek ilk mahkumlar grubunu seçmek üzere dolaştıklarını biliyorlardı. Buna rağmen Capone hiç telaşlı görünmüyordu. Ben işimi ayarladım Rusty dedi koğuş arkadaşına. Rudenski o kadar iyimser değildi. İşin içine tanınmış bir yıldız karıştırmadan diyordu böylesine büyük bir oyuna başlamazlar. Aldırma, ayarladım diyorum sana diye diretiyordu Capone. Dünyanın parasını yedirdim, bir yere gideceğim yok. Cezaevi müdürü Johnston'ın Alcatraz'ı Cummings'e gezdirdiği gün Atlanta cezaevinde sıcaktan durulmuyordu. Kalın duvarların ardındaki mahkumlar sanki fırına girmiş gibiydiler. Akşam saat 8'de İsveçli olarak bilinen bir gardiyan copuyla Capo'nun parmaklıklarına vurdu. ''Yürü bakalım al'' dedi. ''Eşyalarım burada kalsın.'' Aile fotoğraflarının da söz konusu eşyalara dahil olduğunu ekleyince deliye döndü Capone. Onu zor bela hücreden çıkarabilmek için 3 gardiyan daha çağırmak gerekti. ''Ne yapıyorlar bana Rusty?'' diye haykırıyordu. ''Hani nerede beni buradan kurtaracak olanlar?'' Rudenski ömründe bir daha görmedi onu. ''Çok özledim kendisini'' diye anlattı yıllar sonra. ''Hepimiz özledik. İki nedenle ötürü büyük saygı duyardım ona. Birincisi umudunu hiç kaybetmezdi. Bir de ne olursa olsun özür dilemezdi. Capone'du o. İşte o kadar. Eşine bir daha rastlanamaz. Ne yaptıysa devler gibi yaptı.'' Rudenski yıllar sonra doğru yola dönmüş ender suçlulardan biridir. Cezaevinde kurduğu ve yönettiği Atlantian adlı gazeteyle Atlantalı romancı Margaret Mitchell'ın, Atlanta Constitution gazetesi yayın müdürü Ralph McGill'in ve Eleanor Roosevelt'in dikkatini çekmişti. Aşağı yukarı 35 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığında St. Paul'un en önemli reklam şirketi Brown & Bigelow'un yönetmeni eski bir mahkum olan Charles Allen Ward tarafından 200 kadar eski mahkumla birlikte işe alınmış, zamanla şirketin baş yazarı olmuştu. Eski kasa soyguncusu son yıllarda kilit imal fabrikalarının çeşitli polis örgütlerinin danışmanlığını da yapmıştır. Capone'a olan hayranlığı hiçbir zaman eksilmemiştir. Yirmi 27. Bölüm Pelikanlar Adası. Tren kör bir hatta ayrılmıştı. Geniş çıkış kapılarından birinden geçirilerek cezaevi avlusuna kadar uzatılmıştı bu hat. Yolcularını cezaevi avlusunda bekleyen trenin yalnızca 6 vagonu vardı. Bunlardan ikisi mahkumları taşımak üzere özel olarak yaptırılmıştı. Ayrıca bir bagaj ve bir restoran vagonuyla mahkumlara eşlik edecek personel için bir yataklı vagon vardı. Mahkumlar için yapılmış vagonların pencerelerine çelik parmaklıklar konmuş, ayrıca parmaklıkların arası çelik tellerle kaplanmıştı. Tabanlar da çelik levhalarla döşeliydi. Gardiyan yüzbaşı Comrade her vagona 2 muhafız koymuştu. Silahsızdı bu muhafızlar. Böylece mahkumların muhafızın silahını elinden almaları tehlikesi ortadan kaldırılmış oluyordu. Ayrıca her vagonun iki ucunda çelik tellerden örülmüş birer kafes içinde silahlı 2 muhafız daha vardı. Trenin durmasını sağlayacak imdat işareti kollarının yeri de değiştirilmiş, ancak kafes içindeki muhafızların erişebileceği bir yere konmuştu. Yola gelmez 53 mahkumun yolculuğa hazırlanışlarını cezaevi müdürü Adderholt bizzat denetledi. Mahkumlar baştan aşağı soyularak bir bir arandılar. Üniformaları değiştirildi, kağıtları dikkatle incelendi, trende oturacakları yerlerin numaraları belirlendi. Birbirlerine kelepçelenmiş olarak ikişer ikişer oturacaklardı. Adderholt, Yüzbaşı Head ve Dr. Ossenford ile birlikte trene bindiğinde saat sabaha karşı 5 olmuştu. Güvenlik tedbiri olarak trenin çok dolambaçlı bir yol izlemesine karar verilmişti. Atlanta'dan hareket ettikten sonra Montgomery, Mobile, New Orleans, San Antonio, El Paso, Yuma ve Los Angeles'tan geçildi. Pek az kişi biliyordu geçilecek yolları. Tren önceden belirlenmeyen istasyonlarda, yolcu peronlarından uzak peronlarda yalnızca su, yakıt ikmali yapmak, personel değiştirmek üzere duruyordu. Bir süre sonra Sanford Bates'e yazdığı bir kutlama mektubunda şöyle diyordu Cummings: ''En ufak bir aksama ya da yanlışlık, hatta beklenmedik bir olay bile çok kötü tepki ve sonuçlara yol açabilirdi. Zor bir işti bu sizin başardığınız. Eminim kimse benim kadar bilemez nedendi zor bir iş olduğunu.'' Bu arada basını atlatma yoluna da gidilmişti. Tren Atlanta'dan hareket ettikten 2 gün sonra Cummings gazetecilere demeç verdi. Kapo'nu Alcatraz'a göndermiyoruz. Gazeteciler bu konuda yanıldılar işte. Yolculuk sırasında bir tek tatsız olay oldu. Tren Yuma'ya yaklaştığı bir sırada oturduğu yerde daha rahat etmeye uğraşarak kıpırdayıp duran Kapo'nun ayağı yanlışlıkla sıcak hava düğmesine çarptı. Çöl sıcağında zaten dayanılmaz olan vagon sıcak havanın fışkırmasıyla tam bir cehenneme döndü. Doktor Ossenford her yanı isliklerle dolan, çılgınca kaşınan Kapo'nun gövdesine alkolle ovmak zorunda kaldı. 4 günlük yolculuk sırasında mahkumlar hep oturdukları yerde yiyip içtiler, uyuyabilenler uyudular. Ne kelepçeler ne de ayak demirleri çıkarılmadı. Öyle ki mahkumlardan biri tuvalete gitmek zorunda olduğunda kelepçeli, demirli koltuk arkadaşı da birlikte gidiyordu. Gizliliği sürdürmek amacıyla son bir kez yol değiştirildi. Tren Oakland'dan geçirilip 100 kilometre kadar kuzeydeki Napa yol kesimine çıkarıldıktan sonra yeniden güneye döndürüldü. Hemen hemen hiç kullanılmayan Körfez istasyonu Tiburon'a aktarıldı. San Francisco'nun hemen karşı kıyısında 26 yıldır hiçbir yolcu treninin durmadığı ufak bir yat limanıydı burası. Alınan bütün tedbirlere rağmen 22 Ağustos sabahı saat 8.30'da tren istasyona girdiğinde 200 kadar kişinin toplanmış olduğu, Tiburon'un nüfusunun aşağı yukarı tamamı, körfezde demirlemiş bir motorda ise bir sürü gazeteci ile fotoğrafçının beklediği görüldü. Demiryolu dedektifleriyle Adalet Bakanlığı ajanları ellerinde tüfekleri dışarı fırlayıp kalabalığın trene yaklaşmasını önlediler. Vagon pencerelerinde beliren kirli yüzlü tıraşsız adamları gören küçük bir çocuk ajanlardan birine seslenerek "Al Capone gibi kötü adamlar mı var bu trende?" diye sordu. "Annem öyle diyor da." "Bak delikanlı," diye karşılık verdi ajan. "Bu trende ne Capone var ne de adını bildiğin başka biri. Bir zamanlar Capone'lar varmış belki ama şimdi hepsi birer numaradan ibaret." Ajan Johnson'ın izlediği en belli başlı ilkeyi dile getirmiş oluyordu böylece. Mahkumların kişiliğini kökten yok etmek ilkesi. Mahkumları taşıyan vagonlar parmaklıklı bir gemiye aktarıldı. Trenin öteki vagonlarından ayrıldı. Önde kıyı polisinin motoru olduğu halde rıhtımdan ayrıldı gemi. Motordaki polisler silahları hazır bir şekilde motorun kenarına dizilmişlerdi. Demirlemiş yatların arasından geçerek dalgalı körfeze açıldılar. Güneş alçak bulutların ardına saklanmıştı. Batıdan hafif bir rüzgar esiyordu. Gemi Alcatraz rıhtımına yanaşınca muhafızlar mahkumların ayaklarındaki demirleri çıkardılar ama kelepçelere dokunmadılar. Uyuşmuş, demirlerden şişmiş ayaklarıyla sendeleye sendeleye ikişer ikişer karaya çıktı mahkumlar. Uzun tren yolculuğundan sonra pislik ve ter kokusu içindeydiler. İki yanlarında birer dizi Alcatraz gardiyanı döne döne yükselen dar ve dik yoldan yukarı tırmanmaya koyuldular. Hücreler binasının arka giriş kapısında bir masada cezaevi müdürü Johnson ile müdür yardımcısı ve Atlanta cezaevi müdürü Adder Holt oturmaktaydı. Johnson birbirine kelepçelenmiş mahkumların adını ikişer ikişer okuyor, gardiyanlardan biri adı okunan çifti içeri sokarak kelepçelerini çıkarıyordu. Derken Adder Holt bunları müdür yardımcısına devrediyor, o da hapse giriş sıralarına göre mahkumlara birer numara veriyordu. Kapo'nun numarası 85'ti. Eskiden kalma askeri mahkumlarla McNeil adasından getirilmiş olan mahkumlar ondan önce numara almışlardı elbet. Alcatraz anılarını yazdığı kitapta Kapo'nun ilk girişini şöyle anlatır Johnston. Yakınında bulunan mahkumlara dirsek attığını, ağzının ucuyla bir takım şeyler söylediğini görüyordum. Bana doğru gelirken ağzı kulaklarında sırıtıyordu. Hepsinin lideriymiş gibi bir takım sorular sorup öteki mahkumları etkilemek hevesinde olduğunu hemen anladım. Benim önlemek istediğim de buydu zaten. Üzerinde numarası yazılı kağıt parçasını hemen tutuşturdum eline. Ondan öncekilere verdiğim emirleri tekrarladım ve ilerlemesini söyledim. Gardiyanlar mahkumları cezaevi hamamına götürdüler. Orada hepsi soyuldu, tıbbi muayeneden geçirildi. Sonra kulakları, burun delikleri, ağızları ve makatları aranarak narkotik bobin halinde metal. Bunlar düzlenince etkili bir silah olarak kullanılabilirdi ve benzeri şeyleri saklayıp saklamadıkları kontrol edildi. Hafta içinde giyilmek için gri bezden birer pantolon ve gömlek, pazar günleri için mavi bezden bir üniforma, soğuk günler için yün astarlı birer ceket verildi ellerine. Bu giysilerin hepsinin hem göğsünde hem de sırtında 6 metre uzaklıktan okunabilecek numaralar yazılıydı. Son olarak birer çift çarşaf, birer yastık yüzü, havlu, tarak ve dış fırçası dağıtıldı. Mahkumlar hücrelerine götürüldü. Her gün günün 24 saatinden 14'ünü bu hücrelerde geçirmek zorunda olacaklardı. Kapağına 3. katta B blokunda sağdan 5. hücre düştü. Johnston Başsavcı Cummings'e şu telgrafı yolladı. Atlanta'dan gönderilen 53 sandık ev eşyası salimen teslim alınmış, yerine yerleştirilmiştir. Kırık dökük yoktur. Bir ay içerisinde Leavenworth, Pensilvanya'dan 100'den fazla sandık daha geldi. Johnson kendisiyle konuşmak isteyen bütün mahkumları kabul ederdi. Capone içeri girdiğinin ertesi güne bir randevu rica edince müdür odasına çağırdı onu. ''Size ne gibi bir yardımım dokunabilir?'' diye sordu soğuk bir sesle.
''Bilmem ki nasıl söylesem,'' dedi Capone. ''Yani müdür olduğunuza göre başlangıçtan durumu açıklığa kavuşturalım istiyorum. Çok arkadaşım vardır benim. Sık sık gelecekler buraya. Sonra karımı, annemi, oğlumu ve kardeşlerimi görmek konusunda da bir anlaşmaya varalım.''
''Karınızı, annenizi ve oğlunuzu görebilirsiniz,'' dedi Johnson. ''Kardeşlerinize gelince, Ralph dışında o hapse girip çıktığı için olmaz. Hepsi ziyaretinize gelebilirler.''
Ralph McNeil adası cezaevinden yeni çıkmıştı. ''Ayda bir akrabalarınızın ziyaretini kabul etme hakkınız var. Ancak her defasında 2 kişiden fazla gelemez.''
''Benim ailem kalabalıktır müdür bey. Hepsi de görmek ister beni. Ben de onları tabii. Neden hepsi aynı zamanda gelemesin?''
''Hepsi aynı zamanda gelemezler çünkü kurallara göre ancak 2 kişi içeri alınır. Bu kural bütün mahkumlara olduğu gibi size de uygulanacaktır.''
''Peki arkadaşlarım ne olacak? Onlarla ne zaman görüşeceğim?''
''Arkadaşlarınızın birlikte iş yaptığınız kişilerin buraya gelmelerine izin verilmeyecektir Capone.''
''Desenize Alcatraz canıma okuyacak,'' dedi gangster zoraki gülümseyerek.
Bir hafta sonra yeniden görüşmek istedi Johnston'la.
''Yanlış anlamayın müdür bey,'' diye başladı söze. ''Özel muamele istediğim yok. Ama bilmem biliyor musunuz, buradaki mahkumların çoğunun dışarıda dostu, ahbabı yok. Benimse çok var. Bilmem biliyor musunuz müdür bey, hatta belki de inanmayacaksınız ama vaktiyle ben işlerimin başındayken bir sürü büyük iş adamı peşimden koşardı. Dostluğumu kazanmak isterlerdi, belki bir yardımım dokunur diye.''
''Namuslu iş adamlarına ne gibi bir yardımı dokunabilir sizin gibilerin?''
Capone Chicago gazete dağıtıcıları grevinden ve grevi Albay McCormick adına nasıl durdurduğundan söz etti. ''Büyük adamlar ne zaman başları derde girse Al'e haber yollarlardı. İşleri düştüğünde Al'den iyisi yoktu ama şimdi ben düşkün durumdayım ya, bak nasıl sırt çeviriyorlar.''
''Çok ilginç,'' diye kısa kesti Johnson. ''Bir gün daha geniş bir zamanda hepsini anlatırsınız bana.''
Atlanta'da elde ettiği liderlik durumuna burada da gelebilmek için öteki mahkumlara çeşitli iyilikler yapması gerekti Capone'un. Kiminin ailesine para yollatmayı teklif etti. Kendisi gibi cezaevi bandosunda çalmak isteyenlere çalgı satın almaya kalktı. Ama bu jestlerin hepsine engel oldu Johnson. Capone'un en ufak bir ayrıcalık bile elde edemeyeceği anlaşılınca birden prestiji sıfıra indi. Johnston'un istediği de buydu zaten. Özellikle Alcatraz nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ufak tefek suçlular hiç saymaz oldular kendisini. Yüzüne karşı alay ettiler, tehdit bile ettiler.
54. Ayrımın Sonu. Sayfa 538.